I think for myself, when I came to see the grace of God, it was life-changing for me.
Aslında ben kendimde bu lütfu aldığımda benim tüm hayatım değişti.
I had been a Christian for some years.
Birkaç senelik Hristiyandım.
I've been through Bible college. I was a pastor.
Kutsal Kitap Koleji'ne gittim, pastör oldum.
But I'd never quite understood the grace of God.
Ama Tanrı'nın lütfunu hala yeteri kadar anlayamamıştım.
I was serving God, but hoping that was doing enough to keep him happy.
Rabbe hizmet ediyordum ama onu yeteri kadar mutlu ettiğimi düşünmüyordum.
It's like when I finished praying, had I prayed enough?
Mesela duam bittiğinde diyordum ki acaba yeteri kadar dua ettim mi?
And when I read the Bible, had I done enough? Was that okay?
Kutsal kitabı okuyunca acaba yeteri kadar okudum mu?
And I guess I was quite zealous but not really comfortable in God's presence.
Yani ben çok itaatle buna devam ediyordum ama Tanrı'nın mevcudiyetini hissetmek istiyordum.
When I came to see the grace of God, it just set me free.
Tanrı'nın lütfunu görünce beni özgür kıldı bu durumumdan.
In fact, it was so wonderful. I felt like those early believers, it said they could not believe for joy.
Aslında ilk imanlılar diyorlar ki ben sevince inanamıyorum.
They were so excited. Jesus was alive.
Yani İsa'nın diri Rab olduğunu görünce çok heyecanlanıyorlar.
So we're going to get into the Bible. We're going to look in Romans.
Romalılar bölümünü açarsak.
And you know, Romans is the most wonderful epistle.
Roma en iyi elçilerden, en güzel elçilerden bir tanesi.
It wasn't written first, but it's put first in all the epistles. It's so important.
Yani ilk başta o kaydedilmemişti bu bölüme, kitapta galiba. Ha, evet. İlk bölümlerden biri değil ama kutsal kitapta ilk bölüm olarak kabul ediliyor onunki.
Paul argues his case through the epistle.
O elçiler bölümünde Pavlus kendi tartışmalarını getiriyor konular itibariyle.
It's quite difficult to interrupt him.
Ona müdahale etmek çok zor, çok zor.
So we're coming to Romans chapter 5.
5. bölüm Romalılara geldiğimizde.
I'm just going to take one verse.
Oradan bir ayeti almak istiyorum.
Through chapter 5, Paul is arguing and comparing what Adam did to destroy the human race and what Jesus did to make a way of escape.
Ve o bölüm 5. bölüm itibariyle Pavlus hep tartışıyor. Adem günah işleyerek ne yaptı? İsa haçlanarak ne yaptı?
So he keeps going between the one and the other.
Her birini bunu hem mukayese ediyor hem de İsa'nın Adem'in yaptığına zıt güzel bir iş ortaya koyduğunu söylüyor ve bir onu devamlı çağrıştırıyor.
So Adam did this and then Jesus did this.
Adem şunu yaptı diyor ve sonra da İsa bunu yaptı diyor.
So we're just going to look at verse 17.
17. ayete bakıyoruz.
For if by the transgression of the one, that's Adam, death reigned through the one, much more those who receive the abundance of grace and the gift of righteousness will reign in life through the one Jesus Christ.
Çünkü ölüm bir tek adamın suçu yüzünden o tek adam aracılığıyla egemenlik sürdüyse Tanrı'nın bol lütfunu ve aklanma bağışını alanların bir tek adam yani İsa Mesih sayesinde yaşamda egemenlik sürecekleri çok daha kesindir.
Let's pray that God will help us.
Dua edelim ki Tanrı bize yardım etsin.
Father, thank you for your promise of the Holy Spirit.
Baba, kutsal ruh vaadin için teşekkür ederiz.
We ask right now for the Holy Spirit to come upon us.
Biz şimdi kutsal ruhun üzerimize gelmesini istiyoruz.
Please lead us into truth.
Lütfen gel ve bizi gerçeklerine yönet.
Come, Holy Spirit.
Gel kutsal ruh.
Be our teacher.
Bizim öğretmenimiz ol.
Let us know that we're hearing from our heavenly Father.
Ve Baba Tanrımızdan duymayı bize sağla.
We ask it in Jesus' name.
Bunu İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.
Amen.
Amin.
So that's a vivid phrase we have in that verse that we reign in life in Christ Jesus.
Bu çok canlı bir ayet. Yani diyor ki biz Mesih İsa'da hakim olacağız yaşama.
It's a kind of vivid phrase really.
Bu çok canlı bir ayet.
Reigning in life.
Yaşamda hükmetmek.
It's like you're not underneath things, you're above things.
Yani siz olayların altında değilsiniz, üstündesiniz.
Elsewhere it says he always leads us in triumph.
Başka bir yerde diyor ki bizi hep zafere götüren odur.
That's another vivid phrase.
Bu da yine çok canlı hayat veren bir ayet.
Another place it says we are more than conquerors.
Başka bir yerde diyor ki biz galiplerden üstünüz.
So more than, not just a conqueror, more
yani,
than a conqueror.
Yani galip de değiliz, daha üstünüz.
Reigning in life.
Hayatta, yaşamımızda hakimiz her şeye.
Always in triumph.
Her zaman zaferde.
It sounds pretty good.
Bu güzel geliyor bu
That's
sözler.
The Christian life.
İşte Hristiyan yaşamı budur.
And something in our heart says yes.
Yüreğimizde evet deriz.
But sometimes in our experience we feel if only.
Ama bazen denemelerimizde yani ya da uygulamalarımızda işte böyle olur mu, yeter mi?
I want to reign in life.
Ben bunun üstesinden gelmek istiyorum.
I feel I should be but I'm not.
Yani ben yaşama hakim olmak istiyorum. İstiyorum ama olmuyor.
Sometimes that comes home to us. Maybe we're at a conference.
Bazen evde veya bir konferanstayken biz.
We put other things aside and we really focus on Jesus.
Her şeyi yana bırakıyoruz ve sadece İsa'ya odaklanıyoruz.
And we feel this longing to do better.
Daha iyi yapma gayretimizdeyiz.
Sometimes it can come home to us at the end of the year.
Bazen yıl sonu gelir.
We're starting a new year now.
Yeni bir yıla başlayacağız.
We look back at last year and say, sorry for that, Lord.
Geçmiş yıla bakarız deriz ki Rab özür diliyorum bu geçen yıl için.
That's not what I wanted.
Benim istediğim gibi olamadım.
Now I'm starting a new year, I'm going to do better.
Şimdi yeni bir yıl ve daha iyi yapacağım.
I want to reign in life.
Yaşam üzerine hakim olmak istiyorum.
And it's a bit sad because actually our motivations are stirred.
Aslında çok üzücü bir şey. Yani bizim motivasyonumuz bunu istiyor.
That's a great thing to happen.
Daha büyük şeyler olacaktır.
But we tend not to read the small print.
Ama oradaki küçük sözcüğü göremiyoruz.
We don't look carefully at what it says.
Dikkatli bakmadıkça ne dediğini anlayamayacağız.
So we think I'm going to reign in life. I'm going to do better.
Yani hayata hakim olmak daha iyisini yapabileceğimiz anlamına geliyor.
What am I going to do?
Ne yapabilirim?
I'm going to set my alarm clock earlier.
Benim saatimi yarım saat erkene mi alsam?
I'm going to pray harder.
Daha mı çok dua etsem?
I'm going to read my whole Bible in a year.
Bir yılda bütün kutsal kitabı okuyup hatırlayacağım.
That will be, let me see, 1,200 pages.
Yani 1,200 sayfa.
I guess about 8 or 9 pages a day.
Yani günde 8-9 sayfa okusam.
I set myself this new rule.
Bu yeni kurala kendimi uygulamalıyım.
If I can keep these rules,
eğer
I'm reigning in life.
Bu kuralları yerine getirebilirsem o zaman yaşamıma hakim olabilirim.
And without realizing it, we've really gone through the wrong door.
Ama bunun farkına varmadıkça biz aslında dar kapıdan giriyoruz.
Thinking, if I can keep the,
yanlış kapıdan giriyoruz.
If I can keep the rules, I'll reign.
Ama kuralları yerine getirirsek okey olacak.
And it really isn't what it says.
Böyle diyor aslında.
In fact, Paul says this.
Ha pardon, böyle demiyor aslında. Paulus burada diyor ki
Paul says something rather different to that.
Buna farklı bir şey söylüyor.
You who would be justified by law have fallen away from grace.
Siz yasadan aklanmış olarak lütuftan düşmüş oldunuz.
If we ever use that phrase, you know, fallen from grace, we tend to mean she doesn't come to church anymore.
Yani lütuftan düştün cümlesiyle artık kiliseye gelmiyor gibi.
They backslidden.
Yani geri gidiyor anlamına geliyor.
Paul doesn't use it like that.
Ama Paulus bunu, bu sözü bu anlamda kullanmıyor.
And he invented the phrase.
Ve ayeti de kendisi icat etti zaten.
He said if you get into rules and regulations, you get into law, you've fallen from grace.
Diyor ki siz eğer yasaya tabi olursanız lütuftan düşersiniz.
You fall into something far less than grace.
Lütuftan daha az alçak bir yere düşersiniz.
He wrote that to the Galatian church.
Bunu Galatyalılar kilisesine söyledi.
And actually he wrote to the Galatian church. We haven't got time to look at the whole of Galatians.
Bütün Galatyalılar bölümüne bakacak zamanımız yok.
But it's his angriest letter.
Ama o kızgınlık ifade eden bir mektup.
He says, "You foolish Galatians."
Siz aptal Galatyalılar diyor.
What are you doing?
Ne yapıyorsunuz?
And the reason he's writing to them is because of what had happened to them.
Bunu yazmasının nedeni de orada bir şeyler olmasıydı.
He says that the gospel came to them.
Diyor ki kelam size geldi.
The Holy Spirit fell upon them.
Kutsal Ruh sizin üstünüze düştü.
Signs and wonders were happening among
them. Mucizeler, olaylar oldu.
They are evidently the temple of God.
Aslında Tanrı'nın mabediydiler o kişiler.
God was happy to be among them.
Tanrı onların arasında olmaktan çok mutluydu.
But then, after Paul had moved on, he's an apostle. He laid the foundation, then he moved on.
Ama Pavlus temeli bırakıp, can you repeat again?
Paul having started the church moved on to do it again somewhere else.
Pavlus o kiliseyi başlattıktan sonra başka bir yere gitti tekrar çalışmak üzere.
And after he had left,
orayı bıraktıktan sonra
some Jewish Christians moved in behind him into Galatia.
Galatya'ya gelen Yahudi Hristiyanlar.
They were Christians but they had come from a Jewish background.
Onlar Hristiyandı ama Yahudi kökenliydiler.
And they effectively said, "Hey, this is great that you Gentiles have accepted our Messiah."
Ve dediler ki siz yabancılar çok güzel bizim Mesih'imizi kabul etmişsiniz.
Our Old Testament prophet said that the Gentiles would come.
Eski ayet peygamberleri de demişti ki diğer ülkelerde Mesih'i kabul
this
edecek.
This is great. It's great you're
Bu,
with us.
Çok güzel ki siz bizimlesiniz.
But we followed him for centuries.
Ama asırlar geçti.
And if you really want to keep God happy,
eğer kendinizi çok mutlu etmek istiyorsanız,
we just want to fill up some of the things that are missing.
Tanrı'yı memnun etmek istiyorsanız bazı değişiklikler yapmalısınız.
And some of the things you need to add.
Olduğunuz gibisiniz bazılarınız.
You must be circumcised.
Sünnet olmalısınız.
You must keep the Sabbath.
Şabatı tutmalısınız.
You shouldn't eat those kind of foods.
O işte şu tip yemekleri yememelisiniz.
You must keep the festivals.
Festivalleri kutlamalısınız.
And they were adding things in order to make them thoroughly acceptable.
Tanrı'ya tamamıyla kabul edilmeleri için bir sürü şey eklediler.
And Paul was furious.
Ve Pavlus çok sinirlendi.
He's effectively saying, "How can you add to the cross of Jesus?"
Ve etkili bir şekilde dedi ki, Mesih'in haçına nasıl ekleme yaparsınız?
How can you add to what God has done in Christ?
Bizim Rabbimiz olan Mesih'e nasıl ekleme yaparsınız?
Now, the funny
onun
thing
yaptığı
is,
şeylere.
Something like that can happen to you and me.
Size ve bana da böyle şeyler olabilir.
You hear the gospel?
Kelamı işitirsiniz.
And maybe you respond to the gospel, you get born again.
Ve ona cevap verirsiniz ve yeni imanlı olursunuz.
Maybe you step forward in a meeting and someone prays with you.
Toplantıda öne gelirsiniz, birileri sizle dua eder.
I'm a child of God.
Ben Tanrı'nın çocuğuyum.
I belong to God now.
Tanrı'ya aitim şimdi dersiniz.
Wonderful.
Harika.
Then someone comes to you.
Birisi gelir size.
You've become a Christian.
Hristiyan mı oldun?
Yeah, I have.
Evet dersiniz.
Let me help you.
Sana yardım edeyim der.
There's some things you need to know.
Bir şey bilmen gerekir.
Now listen, you must pray every day.
Her gün dua etmelisin.
And you must read your Bible every day.
Her gün kutsal kitabını okumalısın.
And I don't know if you should wear those sort of clothes anymore.
Artık bu tip elbiseleri giymemelisin.
And perhaps you shouldn't do your hair like that anymore.
Saçını da artık böyle yapmamalısın.
And so you think, okay, got it.
Siz de dersiniz ki tamam anladım.
Yeah, I've got that one.
Evet, onu da anladım.
Okay, I understand that.
Bunu da anladım.
Yeah, okay, I understand that as well.
Bunu da anlayabilirim.
Thank you
teşekkür
so
ederim.
Much.
Çok teşekkür
so
ederim.
Today.
Ama ondan sonra yük biner, özgürlüğünüz gider.
And instead of feeling the wonder of being accepted,
kabul edilmenin heyecanı ve güzelliğini kaybedersiniz.
We feel we've picked up a lot of things we have to do.
Onun yerine bir sürü şey toplarız
and,
yapmak için.
And we can miss the point.
Ve esas ana noktayı kaçırmış oluruz.
Because Paul says this.
Pavlus böyle diyor.
Sin will have no dominion over you because you're not under law, you're under grace.
Günah sizin üzerinizde artık hakimiyeti yoktur günahın. Çünkü siz yasa değil, lütfun altındasınız.
Now that's a big statement. You're not under law, you're under grace.
Bu büyük bir cümle. Yani yasanın altında değilsiniz, lütuf altındasınız.
And Christians get confused with this.
Hristiyanlar bunu karıştırabiliyor.
Surely Jesus said the law will never pass away.
İsa diyor ki kesinlikle hiç kimse ölmeyecek.
So if Jesus said the law will never pass away,
eğer İsa yani yasa sizi sona erdirmeyecek, ebedi hayata ulaştırmayacak.
How can Paul say we're not under law?
Yani yasa eğer Pavlus diyorsa yasanın altında değilsiniz. Nasıl olmayabiliriz?
So if I was to ask the question this morning,
size sormak istediğim soru bu.
Are Christians under the law or not under the law?
Biz Hristiyanlar yasanın altında mıyız, değil miyiz?
I think if I was to ask for a show of hands,
mesela ellerinizi kaldırırsanız,
we might all look to see what Mike's doing.
Mesela Mike böyle böyle yapıyor, düşünün.
We need to know who we are. We need to know
bilmemiz
where we stand.
Bilmemiz gerekiyor neredeyiz.
So we're just going to look at Romans chapter 7.
Şimdi Romalılar 7. bölüme bakmak istiyorum.
The first 6 verses.
İlk 6 ayetler.
Because here it's spelled out in such a succinct way.
Çünkü burada çok açık bir şekilde bahsediyor.
It's like the whole of Galatians condensed to 6 verses.
Yani bütün Galatyalılar 6 ayette özetlenmiş adeta.
And Paul uses a very vivid image to help us understand our relationship with the Lord.
Ve Paulus burada çok canlı bir şekilde Tanrı ile olan ilişkimize değiniyor.
So can we please read the first 6 verses
İlk
of Romans chapter 7?
İlk ayeti okuyalım. 7. bölüm 1'den 6'ya. Bilmez misiniz ki ey kardeşler, kutsal yasayı bilenlere söylüyorum. Yasa insana ancak yaşadığı sürece egemendir. Örneğin evli kadın kocası yaşadıkça yasayla ona bağlıdır. Kocası ölürse onu kocasına bağlayan yasadan özgür olur. Buna göre kadın kocası yaşarken başka bir erkekle ilişki kurarsa zina etmiş sayılır. Ama kocası ölürse kadın yasadan özgür olur. Şöyle ki başka bir erkeğe varırsa zina etmiş olmaz. Aynı şekilde kardeşlerim, siz de bir başkasına ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz. Bu da Tanrı'nın hizmetinde verimli olmanız içindir. Çünkü biz benliğin denetimindeyken yasanın kışkırttığı günah tutkuları bedenimizin üyelerinde etkindi. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. Şimdi ise biz daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında öldüğümüz için yasadan özgür kılındık. Sonuç olarak yazılı yasanın eski yolunda değil, ruhun yeni yolunda kulluk ediyoruz.
Okay. So Paul is saying that there's a marriage involved here.
Burada evliliği ele almış Pavlus.
He talks about the law as though he were our husband.
Yasanın bizim kocamız gibi olduğunu söylüyor.
And the law has authority and jurisdiction over us.
Ve dolayısıyla yasanın üzerimizde hükmü var,
like we're
yargısı
all
var.
Married to the law.
As
we are all married to the law.
Biz aslında hepimiz Rab'le evliyiz.
We're his wife, as it were.
Ha, yasa. Biz yasayla evliyiz yani.
And so we are obeying him.
Ona itaat ediyoruz.
He tells us what's required.
İstediği şeyleri bize söylüyor.
He says you should not do this, you should not do this.
Bunu yapmayacaksın, bunu yapmayacaksın diyor.
And he has this authority.
Bu yetkisi var.
And we're married to him.
Yani biz çünkü yasaya evliyiz.
And he says you can't be married to somebody else, you're already married to the law.
Yani diyor ki başkasıyla evli olamazsın, sen yasayla evlisin.
And you can't actually argue with him because he's right.
Aslında doğru, bunun için hiç tartışamazsın onunla.
The law is good and perfect.
Yasa güzel ve mükemmel.
But it always seems to find us out.
Ama her zaman bizi hatalarımızı gösteriyor.
And another thing we just need to remember.
Başka bir şey de hatırlamalıyız
and
ki.
And we'll come back to this later.
Buna daha sonra değineceğiz.
Is that the Bible says Satan is the accuser of the brothers and sisters.
Kutsal kitap diyor ki şeytan kardeşlerin, kız kardeşlerin suçlayıcısıdır.
And it says in the Bible he accuses us day and night.
Ve gece gündüz bizi suçladığını söylüyor kutsal kitap.
So his chief weapon is to tell you you're no good as a Christian.
Yani esas silah şu ki artık iyi Hristiyan değilsin diyor bize.
Like you didn't pray enough.
Yeteri kadar dua etmedin.
You're a terrible mother.
Sen korkunç bir annesin.
You're an awful Christian.
Sen korkunç bir Hristiyansın.
Now he just bombards us day and night with
gece,
accusation.
Gece gündüz suçlamalarla bize bombardıman yapar adeta.
In other words, accusations his main weapon.
Aslında suçlama onun tek silahı, en esaslı ana silahı.
The word Satan means accuser.
Çünkü şeytanın anlamı suçlayıcı demek.
Now we just need to remember that and we'll come back to
bunu
it later.
Bunu bir yan bilgi olarak hatırlayın.
So we're married to the law.
Dolayısıyla yasayla olan evliliğimiz.
He's making these holy requirements of us.
Bizden bu kutsal şeyleri, kanunları yerine getirmemizi
we can't
istiyor.
Argue with him because he's always right.
Doğru olduğu için de hiç onunla tartışamıyoruz.
But as a husband, he never lifts a finger to help us.
Ama bir koca olarak parmağını bile kıpırdatmıyor bize yardım etmek için.
He doesn't come alongside and say, "Can I help?"
Bizim yanımıza gelip de sana yardım edeyim demiyor.
He just makes these requirements.
Sadece isteklerini bildiriyor.
And so we're married to this husband.
Yani biz bu kocaya evliyiz.
He's always correct.
Kendisi her zaman doğru.
Absolutely perfect.
Mükemmel, haklı.
Finds fault with us.
Devamlı hatalarımızı buluyor.
We can't argue because he's right.
Onunla tartışamıyoruz çünkü doğru,
and
haklı.
He's never going to die.
Ve hiç ölmeyecek.
Hallelujah.
Şükürler olsun.
So how do we get out of this?
Peki bununla nasıl baş edeceğiz?
Paul has some wonderful good news for us.
Bizim için Pavlus'un harika bir müjdesi var.
And it's in verse 4 that we read together.
4. ayette.
He says, "Therefore, my brothers, you were made to die to the law through the body of Christ."
Aynı şekilde kardeşlerim, siz de ölümden dirilmiş olan Mesih'e varmak üzere Mesih'in bedeni aracılığıyla kutsal yasa karşısında öldünüz.
So the law doesn't die.
Yasa ölmedi.
Because the Bible doesn't argue with itself.
Ve beden onunla tartışamıyor.
Jesus said he'll never die.
Ama İsa diyor ki asla ölmeyeceksin.
But Paul says to us believers.
Ama Pavlus diyor ki imanlılara soralım.
You were made to die to the law.
Siz günaha öleceksiniz. Yasaya öleceksiniz.
So what does that mean to us?
Bunun anlamı ne? Birisi anlatabilir mi?
It's through the body of Christ, through our relationship with Christ.
Biz Mesih'in, Mesih'le olan ilişkimizle kilisenin bedeniyiz, Mesih'in bedeniyiz.
So Christ had two relationships with the law.
İsa'nın Rab'le İsa'nın yasayla iki ilişkisi var.
So what do I mean?
Bunun anlamı ne?
Jesus was innocent, the Bible says.
Kutsal kitap diyor ki İsa tertemizdi, günahsızdı.
He lived a life of perfect obedience.
Mükemmel bir itaatle süren bir yaşamı oldu.
At the end of his life he said, "Which of you can find fault with me?"
Ve hatta onlara dedi ki hanginiz bende hangi suçu buldu?
And he said, "Satan's coming, he's got nothing on me."
Şeytan geldiğinde benim üzerimde hiçbir hakkı yoktur dedi.
So Jesus' relationship with the law was perfect obedience.
Yani İsa'nın yasayla olan irtibatı mükemmeldi.
He was spotless and holy.
Hatasız ve kutsaldı.
But when we come to the cross,
ama biz haça geldiğimizde,
we find this amazing statement in the Bible.
Bu harika ayeti buluyoruz.
That God made him who knew no sin.
Tanrı günahı bilmeyeni
to be sin for us.
Günah bizim için günah ol yaptı.
God did this phenomenal thing.
Bu fenomen hayret edici şeyi yaptı Tanrı.
He placed on Christ the guilt and the sin of us.
Bizim suçumuzu ve günahımızı Mesih'in üstüne koydu.
And this innocent one, it was as though he was the personification of sin.
Ve bu günahsız olan kişi günahı temsil eden bir beden oldu.
And there Jesus was judged in our place.
Ve bizim yerimize İsa yargılandı.
Jesus died once for all.
Ve bir kere ve her zaman için
the law was vindicated.
Herkes için cezalandı.
The law was perfectly upheld.
Ve yasa mükemmel bir şekilde
and
ortaya
Jesus
çıktı.
Died.
Yok oldu.
And the Bible says
ve Mesih öldü.
That we died with him to the law.
Biz de yasaya ölmüş olduk onunla beraber.
Paul's favorite phrase for a Christian is someone who is in Christ.
Mesih'te olan birisi için Pavlus'un favori bir ayeti var.
And when Jesus died on the cross, we died on the cross with him, it says.
Diyor ki İsa haçta öldüğünde biz de İsa ile birlikte öldük.
So the law is upheld.
Yani günah kaldırıldı, yasa kaldırıldı.
The price is thoroughly paid.
Yasa onaylandı. The price bedel ödendi.
And so God is satisfied.
Ve Tanrı memnun oldu.
And the thing is dealt with.
Ve olaylar halledildi.
And Paul says that, hey, we were made to die to the law through what happened through Christ.
Biz de yasaya karşı öldük Mesih'in haçta yaptıkları aracılığıyla.
Hallelujah.
Şükürler olsun.
It's not like God said, "Oh, I'll just let them off."
Yani onları bırakabiliriz artık.
No, the law is satisfied.
Yani evet.
And sin has been punished.
Günah cezalandırıldı.
But Paul says we died to the law that we might be joined to another.
Pavlus diyor ki biz yasaya öldük ki başka bir şeye bağlanalım.
And in that verse 4 he's still using marriage language.
Ve onun için 4. ayette evlilik lisanında konuşuyor.
It's not like we died to the law so we just run free.
Yani biz yasaya öldük, ondan özgür olduksa istediğimiz şekilde koşturmayacağız.
We've died to that husband.
O kocaya öldük.
That we might be joined, it says here, to him who was raised from the dead in order that we might bear fruit for God.
Biz haçta ölene bağlanacağız ki meyveler verebilelim.
So Jesus is the one raised from the dead.
Ölümden dirilen kim? İsa.
Now we're joined to him.
Biz şimdi ona bağlanacağız.
He's our new husband.
O yeni kocamız.
And then it says this interesting thing.
Ve sonra enteresan olan şunu söylüyor.
That we might bear fruit for God.
Tanrı için meyveler verebileceğiz.
Now bearing fruit has never been mentioned in relationship with our old husband.
Eski kocamızla beraberken meyve verme olayı hiç anımsanmamıştı.
Our old husband never made us bear fruit.
Yani eski kocamız hiçbir zaman meyve vermemizi sağlayamadı.
He gave us instructions.
Sadece talimatları verdi.
But he didn't impart any life to us.
Ama bize bir yaşam verecek bir şey yapamadı.
Now we found a husband who makes us bear fruit.
Ama şimdiki kocamız bizi meyve vermemizi sağlıyor.
In fact, it says in Galatians chapter 3 and verse 21.
Galatyalılar 3:21'de.
If a law had been given which could impart life, then righteousness would have come by the law.
Öyleyse kutsal yasa Tanrı'nın vaatlerine aykırı mıdır? Kesinlikle hayır. Çünkü yaşam sağlayabilen bir yasa verilseydi elbette insanlar yasayla aklanırdı.
That's very important to grasp that.
Çok önemli bunu yakalamamız.
The law couldn't impart any life.
Yasa hiçbir yaşam veremez.
This is so, well, we need the nations to come to obedience to God.
Tüm uluslar Tanrı'ya itaate davetlidir.
Let's go into all the schools.
Bunu okullarda öğretelim.
Let's say, you shall not lie.
Yalan söylemeyeceksin.
You shall not steal.
Çalmayacaksın.
Let's tell them the law. That'll change them.
Onlara yasayı söyleyelim ama bu onları değiştirmeyecek ki.
But the Bible says the law doesn't impart any life.
Çünkü kutsal kitap diyor ki yasa hiçbir yaşam vermez, paylaşmaz.
It just shows you what's right and wrong.
Sadece doğruyu yanlışı gösterir.
The law defines sin.
Tanrı günahı yendi.
It makes us aware we fall short.
Çünkü biz beceremiyorduk. Onun için kendisi sağladı bizim için.
The law as a husband doesn't impart any life.
Ama yasa kocamız olarak hiçbir yaşam vermedi bize.
He's an impotent husband.
O güçsüz bir koca.
He's not imparting anything to me.
Benimle paylaştığı bir şey yok.
Now I've died to the law.
Yasaya öldüm şimdi.
But I might be joined to him who's been raised from the dead.
Ölümden dirilene bağlanmak üzere.
That I might bear fruit.
Ki ben meyve üretebileyim.
This is a new deal.
İşte bu yeni bir olay.
I found a potent husband.
Güçlü bir koca buldum.
Jesus is not impotent.
İsa güçsüz değil.
He imparts life.
O yaşam verir.
He says wonderful things like this.
Şu tip güzel şeyler söyler.
My peace I give you.
Esenliğimi size veriyorum.
My joy I give you.
Sevincimi size veriyorum.
My love I pour it into your heart.
Benim sevgim sizin yüreklerinizi dolduracak.
This is a very different husband.
Çok farklı bir koca.
The old husband didn't do that.
Eski koca bunu yapmıyordu.
The old husband just showed me how I fail.
Sadece ben nasıl başarısızım onu gösteriyordu.
Now I've got a new husband.
Şimdi yeni bir kocam var.
He's one who keeps imparting life to me.
Bana sürekli yaşam veren.
And he changes me from the inside.
Beni içten dışa yeniliyor, değiştiriyor.
So that a new kind of life begins to grow.
Dolayısıyla
in me.
Benim içimde yeni bir yaşam çıkıyor.
I don't need to keep going back to the rule book.
Artık eski yasa kitabına dönmeme gerek yok.
I need to keep very close to this new husband.
Bu yeni eşime çok yakın olmam gerekiyor.
He is the way.
Çünkü yol kendisi.
See, some people say I'm so sorry Jesus, I'm not really all that I should be.
Bazı diyor ki özür dilerim İsa, ben gerektiği gibi değilim.
And so Lord, I'll try and do better.
Daha iyisini yapmaya çalışacağım.
I'll just go back to my old husband.
Eski kocama biraz gideyim.
I'll do this, I'll do this.
Bunu yapayım.
I'll keep these laws.
Bütün bu kuralları yerine getireyim.
Will that make you happy?
Bu seni memnun edecek mi?
Try that in the world.
Bunu dünyada deneyin.
You don't make your new husband happy by developing your relationship with your old husband.
Yani eski kocanızla ilişkiniz devam ederken yeni kocanızla mutlu olamazsınız.
Jesus said, I am the way.
İsa kendisidir yol zaten.
I don't need a way to the way.
Yani o yola gitmek için başka bir yol gerekmiyor.
He's the life imparter.
Çünkü kendisi yaşam paylaşandır.
In Revelation chapter 3.
Vahiy 3. bölümde.
Jesus says to the church at Laodicea.
Kiliseye diyor ki Odesia'daki.
He said, "You've left me outside."
Beni dışarıda bıraktınız.
He said, "I'm at the door knocking."
Ben kapıda durup tık tık vuruyorum.
If anyone hears my voice,
benim sesimi işiten olursa,
and keeps the rules better,
ve yasayı tutarsa, demiyor.
He said, "If anyone hears my voice,
kim sesimi işitirse diyor,
and opens the door,
kapıyı açarsa,
I'll come into him,
içeri geleceğim ona,
and I'll sup with him,
ve onunla beraber olacağım."
A bit like Peter when he totally blew it.
Petrus öfkelendiğinde hatırlayın.
Are you with Jesus?
İsa'yla mısın dedi birisi ona. Hayır hayır ben onu tanımıyorum dedi. Ben ondan değilim.
Complete failure.
Tamamıyla yanıldı ve hata etti.
Jesus finds him.
İsa onu buldu.
I prepared some breakfast for you.
Senin için bir kahvaltı hazırladım
caught
dedi.
Any fish?
Hiç balık tuttun mu? No, yakaladın mı?
Caught anything.
Hiçbir şey yakalayamadım dedi.
I've prepared some breakfast for you.
Ama ben senin için bir kahvaltı hazırladım dedi.
Come and sup with me.
Ve gel benimle otur yemeğe.
And Jesus just opens up afresh to them.
Ve İsa onlara açtı, paylaştı yemeği.
I'll come and sup with you.
Geleceğim sizinle paylaşacağım, oturacağım dedi.
Do you love me, Peter?
Beni seviyor musun Petrus dedi.
Would you know I love you?
Çünkü ben seni seviyorum.
So
tamamıyla yeni bir ilişki başladı Petrus'la. Çünkü kendisi yaşam getiren, paylaşan bir kocadır. Yasaya ölmekle biz ölümden dirilene birleşiyoruz. Ve bizi içten dışa yeniliyor, değiştiriyor. Bazen görürsünüz, nasıl gidiyor Hristiyanlık sorarlar.
Sometimes I'm a bit up and down.
Bazen ben yukarı çıkıyorum, bazen aşağıda oluyorum.
But I want to suggest we're sometimes a bit husband to husband.
Ama size söylemek istediğim şu ki bazen bir kocadan öbürüne gidip geliyoruz.
We're confusing old covenant and new covenant.
Eski ahiti yeni ahiti karıştırıyoruz.
Instead of saying no, I died to the law.
Yasaya öldüm diyeceğimize.
In verse 6 of chapter 7 there it says we've been discharged, released.
7. bölüm 6. ayette
having died to that by which we were bound so that we serve in newness of the spirit not in oldness of the letter, verse 6.
6. ayette şimdi ise biz daha önce tutsağı olduğumuz yasa karşısında öldüğümüz için yasadan özgür kılındık. Sonuç olarak yazılı yasanın eski yolunda değil ruhun yeni yolunda kulluk ediyoruz.
There's a great preacher in England called Dr. Martin Lloyd-Jones.
Dr. Martin Lloyd-Jones adında bir vaiz varmış İngiltere'de meşhur.
And he says to understand this verse you need to think of a soldier who has served in the National Army for 2 years.
Bunu anlamak için diyor milli orduda 2 sene asker olarak kalmanız gerekir.
And while he's in the army?
Askerlik yapmış olan birisi var.
While he's in the army, he does exactly what he's told.
Niye askerde?
Turn right, turn left.
Çünkü tamamen söyleneni yapıyor. Sağa dön, sola dön.
And then comes the day when he is discharged. This is the verb.
Ve ondan sonra gün geliyor ve askerlik bitiyor.
That's exactly the verb that's used here.
Yani burada kullanılan kelime yani boşanıyor, yani özgür oluyor.
So it's over.
Bitti askerlik.
He's finished.
Bitti.
And he says, imagine that soldier and he's walking across the parade ground.
Düşünün ki bu asker bir oyun sahasında yürüyor.
He has no tie on.
Kravatı yok.
Has his jacket over his shoulder.
Ceketi yok artık askeri
ceket. He's strolling
ceket.
Around.
Öyle sallana sallana yürüyor.
And the sergeant comes.
Çavuş geliyor.
What soldier?
Sen nasıl bir askersin?
Sergeant.
Çavuş.
Hey, wait a minute, I'm out.
Bir dakika ama ben bitti askerliğim.
Bye, Sarge.
Bye, bye, Çavuş.
And he said, it doesn't matter how much he shouts at you.
Yani Çavuş istediği kadar bağırsın.
He can't touch you.
Fark etmez çünkü ona dokunamaz.
You're discharged.
Çünkü sen artık özgürsün.
We no longer serve by the letter.
Onun için biz artık eskisiyle ilgimiz yok, ona hizmet etmiyoruz.
By the newness of the spirit.
Ama ruhun yeniliğinde hizmet
it's
ediyoruz.
It's a new arrangement.
Yeni bir uyarlama.
See, some people would say this.
Bazı insanlar şöyle der.
We know the law can't save.
Biliyoruz ki yasa kurtaramaz.
But once you are saved,
ama bir ki kurtuldun,
you must go back to the law to get sanctified.
Yine yasayı yerine getireceksin ki aklanasın, kutsallaşasın.
The Bible never says that.
Kutsal kitap asla bunu demiyor.
It says the exact opposite.
Tam tersini diyor.
Paul says to the Galatians, "You fools, what are you doing?"
Pavlus Galatyalılara onun için diyor ki aptallar ne yapıyorsunuz? Yani bir ki başladığınız yeni bir yaşama artık tekrar bedenin eski kurallarına mı dönüyorsunuz? Siz tamamıyla yeni yaşamın içinde olmalısınız. İlk kilisede bu büyük bir çatışma konusuydu.
And it could still invade our lives.
aynı şekilde bunu hayatımıza da davet edebiliriz.
Because we think, well, I've got to do certain things.
Çünkü Tanrı'nın bazı şeyleri yapmamızı istediğini sanırız. So, bunu memnun edeceğini sanırız.
You might say to me, well, don't you read the Bible, Terry?
O zaman bana diyebilirsiniz, Terry, sen kutsal kitap okumuyor musun?
Yeah, I love reading the Bible.
Evet, kutsal kitap okumayı seviyorum.
I'm preaching from the Bible now.
Şimdi onu anlatıyorum, vaaz ediyorum.
I don't do it to impress God.
Ama bunu Tanrı'yı etkilemek için yapmıyorum.
See, I don't say to God, two chapters this morning, Lord.
Ben bugün iki bölüm anlattım.
Good marks
Tanrı.
For that.
İyi not aldın mı?
You know, prayed for half an hour this morning, Lord.
Yarım saat bu sabah dua ettim, Tanrım, tamam mı?
Listen, I am not trying to impress God.
Ben Tanrı'yı etkilemeye çalışmıyorum.
I'm hidden in one who has thoroughly impressed him.
Onu tamamıyla etkileyenin içine barınıyorum.
The Father is absolutely thrilled with the Son.
Baba Tanrı oğluyla kesinlikle ona hayran, onu beğeniyor.
His magnificent obedience.
Onun harika itaatine.
Even to death on a cross.
Haçta ölecek kadar itaatine.
And I'm hidden in Christ.
Onu beğeniyor, hoşnut onunla ve ben de İsa'nın içinde gizleniyorum.
So I'm not trying to saklıyım. Impress God.
Yani Tanrı'yı memnun etmeye çalışmam gerek yok.
I'm hidden in one who's impressed him.
Zaten onu etkileyenin içindeyim, orada saklıyım.
So I don't read the Bible as a duty.
Yani ben kural olarak kutsal kitabı okumuyorum.
The danger is when people come along and say you've got to read it like it's a duty, something you have to do.
Çok enteresandır. İnsanlar gelip oku derler ama bu sanki bir görevmiş gibi derler.
I read the Bible because I'm fascinated. What else can I learn?
Yani ben kutsal kitabı okurken ona hayran oluyorum, şaşırıyorum.
Wow,
başka nereyi okuyayım acaba? Yani bu duygularla okumamız gerekiyor.
It says in the Bible, I'm not under law.
Ben kitaba göre yasa altında değilim diyor.
And I don't pray to impress God.
Ve Tanrı'yı etkilemek için dua etmem.
Or anybody else.
Veya başka birisine.
I'm praying because it's powerful and get answers.
Yani ben güçlü bir şekilde dua ettiğimde onun gücü benim üzerime iner ve cevap almış olurum.
And it's when we get these things confused like they're a duty you have to fulfill.
Ama
we miss the point.
Bu şeyleri bir görev olarak anlarsak, algılarsak o zaman esas noktayı kaçırmış olacağız.
Like I said at the beginning, Satan is the accuser of the brothers and sisters.
Başlangıçta dediğimiz gibi şeytan kardeşlerin suçlayıcısıdır.
And he bombards us with accusation.
Bizi bombardıman eder, şunu yapmadın, bunu yapmadın diye.
And we handle this thing the Bible calls condemnation.
Ve biz bunu kabul ettiğimizde kutsal kitap dediği gibi yargılanmış oluruz ve hissederiz.
Lots of Christians often feel condemned.
Bir sürü Hristiyan sık sık böyle hisseder, yargılanmış hisseder.
If I could say this right arm represents my awareness of condemnation.
Farz edin ki sağ kolum bu yargılanmayı kabul eden bölümüm olsun.
And I try to hide it by my endeavors to get sanctified.
Ve ben o kolumu kutsallaşmak için yardım ediyorum, saklamaya çalışıyorum.
So I'm praying a bit harder.
Daha çok dua ediyorum.
I'm reading my Bible a bit more.
Kutsal kitabı daha çok okuyorum.
I'm trying to witness to people.
İnsanlara tanıklığımı yapıyorum.
And Satan comes to accuse, you see.
Ve şeytan da geliyor beni suçluyor yine.
So, well, I'm trying harder.
Ben daha çok uğraşıyorum.
I'm working
yani,
at it.
Tamamlamak için,
and
kolumu
I'm
tutmak
praying
için.
More.
Daha çok dua ediyorum, çok çalışıyorum.
And then Satan says, "Have you heard about Jane?"
Sonra şeytan diyor ki, Jane hakkında duydun mu?
No, what about Jane?
Ne olmuş Jane'e?
She fasts twice a week.
O haftada iki gün oruç tutuyor.
Oh, no, fasts twice a week.
Üç haftada iki gün oruç.
I have to do that as well now.
Beni bunu da yapmam lazım.
Pray,
dua etmem lazım.
Read my Bible,
kutsal kitabımı okumam lazım.
Fast twice a week.
Haftada iki gün oruç tutmam
and then
lazım.
Satan comes.
Ve şeytan gelir.
How are you doing?
Nasıl gidiyor?
I'm doing better, thank you.
Teşekkür ediyorum, daha
I'm
iyi gidiyor.
My Bible.
Kitabımı okuyorum.
I'm praying.
Dua ediyorum.
I'm fasting twice a week.
Haftada iki gün de oruç tutuyorum.
Oh, I expect you're pleased with yourself.
O zaman kendinden memnunsun.
Yes, I'm pleased with myself.
Evet, kendimden memnunum.
I expect you're quite proud.
Seni çok gururlu görüyorum.
Yes, I'm quite proud.
Evet, ben.
Oh.
Gururluyum, öyle mi?
You're not supposed to be proud.
Ama olmamam lazım.
You can't win.
Kazanamazsın.
So, a lot of people go out the door because they think Christianity is too hard.
Birçok insan kiliseden çıkar ve çok zor Hristiyanlık der.
I can't keep it up.
Ben buna ayak uyduramam.
I can't win.
Kazanamam.
It's too difficult.
Çok zor.
Well, it's good news.
Ama müjde şu, şu ki.
The Bible says it's good news.
Kutsal buna onun için müjde diyor.
Bad news, it's good news.
Yani kötü haber var, iyi haber var.
And we've got to get rid of this idea it's about my performance.
Ama bizdeki kötü düşünce şu ki performansımıza bağlı diye düşünüyoruz.
It's about what Jesus did.
Halbuki İsa'nın yaptığına bağlı.
Hallelujah.
Şükürler olsun ki.
See, otherwise we're always trying to establish something that we can perform.
Daha aksi takdirde biz bir şeyler daha yapmamış kendimize yerleştirmemiz lazım kazanabilmemiz için olayı diye düşünüyoruz.
Paul says the tragedy of his contemporaries was they were trying to establish a righteousness of their own based on law instead of
Pavlus'un kızdığı şey şuydu ki kendi çağdaş zamandaki o insanlar yasaya bağlı olarak bir şeyler yapmayı görev edinmişlerdi kendilerine.
Instead of accepting the righteousness which comes
Halbuki
from God through Christ.
İsa'dan bedava gelen doğruluğu alıp onun içine girmeleri gerekirdi.
So allow me to imagine I'm one of the wives here.
Farz edin ki ben de buradaki kadınlardan, eşlerden biriyim.
So I go home from the conference.
Konferansa gidiyorum. Konferanstan eve gidiyorum.
Thank you Jesus.
Teşekkür ederim İsa diyorum.
I wake up tomorrow morning.
Yarın sabah erken kalkacağım.
I'm going to pray for my husband.
Kocam için dua edeceğim.
Lord, bless my husband at work today.
Kocamı bugün işte bereketle.
Let him have a good testimony.
İyi bir tanıklığı olsun.
Let people see his light shining.
Herkes onun onda parlayan ışığı görsün.
He's a really good man.
O gerçekten iyi bir insan.
I'd like to bless him with a really nice meal tonight.
Bugün ona bereketlemek için güzel bir yemek yapacağım.
I know what he'd like.
O ne seviyor biliyorum.
I'll go and get one of those fish he really likes.
O sevdiği balı yapacağım.
I could get it ready for him. I'll make a nice surprise for him.
Alacağım ve ona hazırlayacağım ve sürpriz yapacağım.
Oh, I know he'll enjoy that.
Ve o da sevecek, beğenecek, hoşuna gidecek.
I'm supposed to be praying. I'm supposed to be praying.
Yani benim dua etmem gerekirdi halbuki.
Oh God, what happened? I'm sorry, Lord.
Ne yaptım ben ya? Özür dilerim Rab.
We have the missionary supper this weekend.
Bu hafta sonu grup yemeğimiz var.
Oh Lord, bless the missionaries when they come.
O misyonerleri bereketle.
As they tell us about their work overseas.
Diğer ülkelerdeki işleri hakkında bize anlatım verirken.
Bless the supper we're all having together.
Birlikte yapacağımız yemeği, yiyeceğimiz yemeği de bereketle.
Oh yeah, I said I'd do the salad.
Ben salat yapacağım aynı zamanda.
I haven't got the salad yet.
Daha salatayı almadım.
I must go and get the salad.
Gidip salata almam lazım.
Perhaps I could get the salad at the same time getting the fish.
Ama herhalde salatayı alırken balığı da alırım.
That would be good, that would be fun.
Bu çok iyi, harika.
Then Satan comes.
Sonra şeytan gelir.
He says, "O mighty woman of intercession."
Oh, şefaat duasının güçlü kadını.
Are you prevailing in the heavenlies?
Göksel yerlerde galip geliyor musun?
Prevailing in the heavenlies.
Yani göksel yerlerde galip gelmek.
My mind goes everywhere.
Halbuki benim aklım her yere gidiyor.
I'm a useless prayer.
Ve ben faydasız bir duacıyım.
I'm a terrible Christian.
Korkunç bir Hristiyanım.
I better read my Bible.
En iyisi kutsal kitabımı okuyayım.
And so let me think, where was I?
Neredeydim acaba?
13 days behind, wasn't I?
13 gün geri kalmışım.
I remember, yeah, I was in Leviticus.
Levililerdeydim sanki.
And, yeah, chapter 4.
4. bölüm.
It says the priest shall put some of the blood on the horns of the altar.
Kahin kanı sunağın üstündeki boynuzların üzerine sürüyor. 8. ayet diyor ki
all the fat of the bull of the sin offering,
bütün boğaların yağı günah sunusu olarak veriliyor, sunuluyor.
And the fat that covers the entrails,
ve yağ her yeri kaplıyor.
And all the fat which is on the entrails,
ki zaten yağ her yerde.
And the two kidneys with the fat that's on them.
Ama orada iki böbrek var ki yağ yok, dokunmam, gelmemiş ona.
Which is on the loins and the lobe of the liver.
Ki o da karaciğerin, kurbanın karaciğerinin üzerinde.
Which he shall remove with the kidneys.
Yani onu böbreklerle birlikte temizleyecek.
See, then Satan comes.
İşte şeytan geliyor.
Getting a lot out of it, are we?
Diyor ki, buradan her şey yapabildin mi?
I don't have a clue what it's all about.
Hiç haberim bile yok bu ne diyor.
I really am a useless Christian.
Ben hiç faydasız bir Hristiyanım, işe yaramam.
I can't pray, I don't know what the Bible's all about.
Gururluyum, kitap ne diyor bilmiyorum
now,
daha bir sürü
morning,
yeri.
I'm a terrible Christian.
Bu sabah ben çok korkunç bir Hristiyanım.
Last night I was wonderful
geçen
in the meeting.
Dün akşam harikaydım.
So something terrible must have happened through the night.
Ama mutlaka sabaha kadar kötü bir şey olmuş olmalı.
No, you just slept through the night.
Halbuki uyudunuz sabaha
but now,
kadar.
You're assessing your walk with God on how well you perform certain duties.
Yani Tanrı'ya bazı noktaları ne kadar iyi yaptığınızı, uyguladığınızı gösterme çabalıyorsunuz.
Which is not how we assess our relationship with God.
Ama Tanrı ile olan ilişkimiz böyle bir şey demiyor.
We come to God thanking him for what he's done for us.
Biz Rab'be geliyoruz, ona şükrediyoruz bizim için yaptıkları şeyler için.
I mentioned this yesterday, but some people would say when you pray, start with confession.
Dün hatırlayın ne dedim? Bazı insanlar itirafla duaya başlayın derler.
So you
derler.
Kind of clear the decks.
Yani ki her şey temizlensin.
You just say, Lord, I'm sorry for my sin, and then we begin to pray.
Rab, günahım için özür diliyorum ve ondan sonra dua edersiniz.
It's totally wrong.
Tamamıyla yanlıştır.
See, if you start with a sin preoccupation, you're missing the way.
Eğer siz tüm günah sizi ele almış bir şekilde dua ediyorsanız
Jesus
yanlış.
Jesus said, when you pray, say Father.
İsa dua ederken dedi ki Baba.
Our Father in heaven.
Göklerdeki babamız.
Hallowed be your name.
Adın kutsal olsun.
If you use the Lord's Prayer and I tend to as a kind of structure for prayer.
Eğer Rabbin duasını bir dua formülü olarak ele alırsanız zaten birkaç ayet sonra diyor ki günahlarımı bağışla.
We don't want to be careless.
Yani biz hiç umursamıyor
but
değiliz.
If you start sin-centered,
ama günah merkezli olarak duaya başlarsanız
and you say, Lord, I'm sorry about that,
üzgünüm Rab bu hatayı yaptığım için
the
derseniz
accuser, Satan will whisper in your ear,
şeytan suçlayıcı her an kulağınıza fısıldayacak.
Yeah, and what about that as well?
O zaman bunu da yaptınız.
And there was that.
Öbürü ne olacak?
And I saw that.
Öbürü yaptığın ne olacak?
And you think, oh yeah.
Aa, evet diyeceksiniz.
And it's like you take a spade and dig a hole and jump
yani
into it.
Yani sanki bir küreyi alıyorsunuz, çukuru kazıyorsunuz ve içine atlıyorsunuz.
And people find prayer so awful because it's, oh, I'm terrible, I'm a terrible Christian.
Ve küreklerken, ay ben çok kötüyüm, işte bunu da yaptım, bunu da atıyorum.
And when you come to God,
demek
thank
olacak.
You, Father.
Halbuki babaya geldiğinizde teşekkür ediyorum
for
baba.
What you've done.
Yaptıkların
and
için. İsa benim yerime öldü.
That my sins have been forgiven.
Günahlarım bağışlandı.
I worship you.
Sana tapınırım.
And cultivate a relationship with your Father.
Ve tamamıyla babayla bir iletişime girersiniz.
And we sang that wonderful song. I will sing your praises.
Onun için sabahki ilahimi hatırlayın. Sana ilahi söylerim.
Now I am your child. I'm
ben şimdi
in your
senin
family.
Çocuğunum. Senin ailendenim.
We celebrate what Jesus has done.
İsa'nın yaptığını kutluyoruz.
We enjoy fellowship with him.
Onunla ilişkiden hoşlanıyoruz.
He says, if you abide in me and I abide in you, you'll bear fruit.
Diyor ki eğer siz bende kalırsanız benim sözlerim sizde kalırsa o zaman meyve verirsiniz.
Our potent husband will impart life to us.
Yani o güçlü kocamız bize yaşam veriyor.
He'll change us from the inside.
Bizi içten değiştiriyor.
So we reign in life.
Onun için yaşamın üstesinden gelebiliyoruz.
Through the abundance of grace, not under law.
Yasanın altında olarak değil ama lütfun, bol lütfun altında olarak.
And the free gift of righteousness.
Ve doğruluğun bedava armağanını alıyoruz.
Just one or two things about righteousness as a gift.
Doğruluğun armağan olarak bu konuda bir şeyler söylemek istiyorum.
Even in the Old Testament,
eski ahitte bile
they were told to bring their lambs as an offering.
Kuzuları sunu olarak getirirlerdi.
As they approached the priest with their lamb,
kahin kuzuyu alıp yaklaştığında kuzuya
they weren't fearing that the priest would notice, oh this is torn and it's got mud here.
Yani eğer elbisesi aşınmışsa, eğer bir leke varsa
all eyes are on the lamb.
Onlara dikkat etmezdi. Bütün gözü kuzuda olurdu.
The lamb had to be perfect.
Kuzunun mükemmel olması gerekirdi.
No diseases.
Hiç hastalık olmayacak.
It mustn't be blind.
Kör olmayacak.
It mustn't have any broken limbs.
Hiçbir parmağı kırık olmayacak.
So it's the lamb is the center of attention.
Yani dikkat konusu merkezi kuzuydu.
And the priest looks at the lamb.
Ve kahin kuzuya bakardı.
No disease, no broken limbs.
Hiç hastalık olmayacak, hiçbir uzvu kırık olmayacak.
And he would say these words.
Ve şu sözü söylerdi.
I find no fault in him.
Onda bir hata bulmadım.
Hallelujah.
Şükürler olsun.
Nothing wrong with my lamb.
Benim kuzumla hiçbir hata yok.
I'm accepted. My lamb
ben kabul
is perfect.
Edildim çünkü benim kuzum mükemmel.
Jesus our perfect lamb.
İsa bizim mükemmel kuzumuz.
Even Pilate said, I find no fault.
Pilatus bile dedi, onda bir günah bulmadım.
I was praying once.
Bir keresinde dua ediyordum.
And as I was praying,
dua ederken,
I felt God reminded me of that Old Testament story.
Tanrı bana eski ayetteki hikayeyi hatırlattı.
When Jacob came to pray,
Yakup dua etmeye geldiğinde,
and his father, well not sorry, Jacob came to his blind father.
Yakup kendi kör babasına geldi.
Isaac was now
İshak,
blind and old.
O da yaşlıydı ve kördü.
And Isaac had a son that he really loved.
Ve İshak kendi oğlunu çok severdi.
And his name was Esau.
Esav'ı çok
that,
severdi.
He loved his son.
Kendisi oğlunu severdi.
So Jacob, who was a cheat,
Yakup ki karısının oğluydu.
While Esau was out hunting,
Esav avdayken,
he took Esau's clothing.
Esav'ın ceketini giydirdi.
He put even skins over his hands around his neck.
Ellerine ve boynuna da tüylü derili bir
and
şey kapladı.
He approached his blind father.
Babasının önüne getirdi annesi onu.
Hoping the father would think, ah, this is son I love.
Peki nasıl baba anlayacaktı ki bu sevdiği oğlu Esav mıydı değil miydi?
But Jacob's hidden inside.
Ama o giysilerin içinde Yakup saklanıyordu.
Hoping against hope, he won't hear. Hey, what are you doing in there?
Yani görüp de sen ne yapıyorsun orada diyemeyecekti.
And I felt God said to me as I was praying.
Yani de anlamayacaktı diye düşündü.
Don't fear that I will find you hidden in the son that I love.
Korkma ki seni
hidden in the son
gizlendi,
that I love.
Sevdiğim oğlumun içinde gizlendiğini göreceğim.
I've placed you in the son that I love.
Ben seni oğlumun içine yerleştirdim zaten.
I've covered you with his clothing.
Onun elbiseleriyle seni kapattım.
And it says in Ephesians chapter 1.
Efesliler 1. bölümde der ki,
we're accepted in the son that he loves.
Baba bizi sevdiği oğlunda kabul etti.
Hallelujah.
Şükürler olsun.
Praise God.
Rabbe şükürler olsun.
And not only are we accepted,
sadece kabul edilmedik.
We receive all spiritual blessings
because
we're in him.
Kendi İsa'nın içinde olduğumuz için bütün ruhsal bereketleri de aldık.
Just like Jacob got so blessed, he was hidden there, but God blessed him. His father
Yakup gibi kendisi elbiselerin içinde gizlenmişti ama babası onu bereketledi.
We receive the baptism of the Holy Spirit because we're in the Son that the Father loves.
Biz babanın sevdiği oğulda, oğlun içinde olduğumuz için de kutsal ruhun vaftizini alıyoruz.
We don't have to prove that we're very good Christians.
İyi bir Hristiyan olmamızı ispatlamaya ihtiyacımız yok.
We're hidden in a wonderful Son.
O mükemmel oğuldayız zaten.
All blessings are available.
Bütün bereketler mümkün.
They're all gifts. We don't have to earn a gift.
Hepsi de armağandır. Bunu kazanmak için
Hallelujah.
Bir çabaya gerektirmiyor.
Hallelujah.
Şükürler olsun.
One last thing.
Son şey olarak
John Bunyan, the writer of Pilgrim's Progress.
Bir seyyahın seyahati kitabının yazarı John.
He said one day he was walking and was weary.
Diyor ki bir gün yürüyordu ve yorgundu.
He was rather despondent in his heart.
Yüreğinde memnun değildi.
And he said I suddenly saw a vision.
Sadece birdenbire bir görüm gördü.
He said, I saw a vision of Christ as my righteousness.
İsa'yı kendi doğruluğum olarak gördüm diyor.
And he said, I realized it didn't matter how bad I felt, I couldn't take away from that righteousness.
Yüreğimde kötü hissetmeme rağmen onun doğruluğunu buldum diyor.
Or how good I felt, I couldn't add to that righteousness.
Eğer iyi hissetseydim de o iyiliği doğruluğa ekleyecektim.
He said, I understood Jesus Christ is my righteousness.
Anladım ki İsa benim doğruluğum.
And he's the same yesterday, today and forever.
Ve o aynısıdır dün, bugün, sonsuza dek.
Hallelujah.
Şükürler olsun.
When I wake up tomorrow morning,
yarın sabah uyandığımızda
Jesus Christ is my righteousness.
İsa benim doğruluğumdur.
Not because I had a really good quiet time.
Ben çok iyi sessiz zaman geçirdiğim için değil.
But because he's the same yesterday, today and forever.
Çünkü o aynısı.
And he always will be.
Dün, bugün, sonsuza dek. Ve her zaman da öyle olacak.
Right up to the day when I meet with God.
Tanrı'yla karşılaşacağım güne kadar.
Jesus Christ is my righteousness.
İsa benim doğruluğumdur.
Hallelujah.
Şükürler olsun.
We reign in life.
Biz yaşamın üstesinden geliyoruz.
We reign in death.
Hakimiz.
Because we stand before him clothed in that wonderful son.
Çünkü o ölümü yendi ve biz de onun içindeyiz.
So we reign in life.
Biz yaşamın üzerinde hakimiz bu nedenle. onun harika lütfunun altındayız, bol ölçüde. Ve bedava armağan olan doğruluğuna sahibiz.
God has transformed our situation.
Tanrı bizim konumumuzu, durumumuzu tamamen değiştirdi.
So, well, if God's happy to call us righteous,
eğer Tanrı bizi doğru sayıyorsa,
well, should we carry on sinning then?
O zaman günahla ilgimiz olmamalı.
God says we're righteous.
Yani onu düşünmeyin çünkü
He'll always
siz
see us righteous.
Doğrusunuz diyor.
Well, do what we like then.
O zaman ne istersek yapar mıyız?
Carry on sinning, shall we?
O zaman günah işlemeye devam edecek miyiz?
Well, actually, that's the next question that comes up in the story.
Hikayede bundan sonraki soru bu zaten.
It kind of sounds familiar. Shall we carry on sinning then?
Yani bu bir tanıdık geliyor bu söz. That's the first devam verse. Edecek miyiz günah işlemeye?
That's the first verse in Romans 6.
Roma 6. bölüm 1. ayet.
And he answers that question.
Bu soruya cevap veriyor.
But we'll look at that in the next session.
Ama bunu öbür bir saat sonra ele alacağız.
Let's enjoy this session.
Gelin şimdi bu bölümün tadını
çıkaralım.
Ve yine göreceğiz ki lütfuyla İsa bizde neleri tamamlamış.
As we work through the day.
Gün içinde, sonunda.
Lord Jesus, thank you for your
ya Rab İsa, teşekkür ediyoruz bugün bizle mevcudiyetin için. Teşekkür ediyorum dediğin için ki gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak.
Let this truth set us free today, we pray.
Bugün bu gerçek bizi özgür kılsın diye dua ediyorum.
Bless your truth to us in Jesus' name.
Bizi bereketle İsa Mesih'in adıyla.
Amen.
Amin.